Erkam Radyo'nun aziz ve muhterem dinleyenleri, Seslerin İzinde programından herkese merhabalar. Çok kıymetli Mehmet Kemiksiz hocamla huzurlarınızdayız. Tambur sazında sevgili Hasan Kiriş bizlere eşlik ediyor. Teknik masadaysa tonmeisterimiz Elbazer Dalmaz bizlerle. Bütün dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Seslerin izinden yürümeye bu haftada devam ediyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hasan abi hoş geldiniz.
Eyvallah, hoş bulduk. Sefalar bulduk. Aziz dinleyenlerimizi sevgiyle muhabbette selamlayalım. Ve yine Hüdayi Hazretleri civarından devam edelim efendim.
Devam edelim. Hüdayi yokuşundayız. Hüdayi yokuşundayız. Şimdi her hafta aslında söylüyoruz. Konumuz Hazreti Hüdayi. Fakat genelde konumuz özelde değişebiliyor bazen.
Evet.
Bugün de girizgah benim şimdi birazdan yapacak olduğum üzere farklı bir konu. Fakat özünde cevherimiz değişmiyor. Birkaç zamandır mesleki okuma yapayım diye sevgili hocam radyo dersleri diye bir kitaba başladım. BBC Dünya Servisi'nde çalışan iki radyo yapımcısının, programcısının hazırladığı bir kitap. Oradan tabii meslekle ilgili çok şeyler öğreniyorum, görüyorum. Fakat radyonun yayın ile alakalı süreçlerini de çok güzel anlatıyorlar. Bu bahsettiğim kitapta işte 70'lerin, 80'lerin, 90'ların falan böyle bantların kesilerek, birleştirilerek montaj yapıldığı çok böyle arkaik bir dönemden bahseden kitap. O açıdan da ilginç. Fakat dikkatimi çeken bir noktası, bugünkü programımızla da alakalı olan noktası şuydu. Kültürün insanlara aktarımı noktasında, yani radyonun bir enformasyon aracı olması noktasında diyor ki bugün hala dediği 50 yıl önce, bugün hala radyocular arasında bir çelişkidir ya da bir tartışmadır ki dinleyici istediğini mi dinleyecek yoksa kendisi için iyi olanı mı dinleyecek diyor. Şimdi bu soru üzerinden musikimiz aklıma geliyor. Musikimiz açısından dinleyici istediğini mi dinleyecek yoksa kendisi için iyi olanı mı dinleyecek sizce? Ne dersiniz böyle bir soruya?
Önce sunulana bir kere razı oluyor. Ne sunuluyorsa. Sunulanların içerisinde tercih etme hakkı var. Sunulanların yekünü şayet dinlenebilir, faydalı şeyler kategorisinde ise onlar içerisinden seçmek kolay. Hangisini seçse fayda verecektir çünkü.
Bir de şey var tabii, araya giriyorum ama daha yüksek bir şeyi tespit edebilmek için belli bir seviye gerekir diye düşünürsek.
Doğru bu.
Onun acaba oranını nasıl ayarlamak gerekiyor?
Şimdi hiç musikiyi bilmeyen veya tarih söyleşileri dinlememiş, bu konuda bilgisi olmayan insanın elbette avlanması için, yani av olabilmesi için icra edilen programa
tavlanması için
bir alt seviye gerekiyor. Ha, bunu biz geleneksel kültürümüz içerisinde kaybettiğimiz bir hususiyet bu ayrıca da. Nereden biliyoruz biz bunu? İşte bizim 100 yıl önceki millet yapımıza, dokusuna baktığımız zaman özellikle tekkeler, astaneler, vakıflar, o dönemki dernekler ve özellikle varlıklı ailelerin evlerinde mutat olarak düzenledikleri konaklardaki meclislerden bir toplumsal yaygın eğitim söz konusu. Bilhassa tekkeler burada çok ön plandadır. Cehri zikir yapan tekkelerde bir taraftan dini nasihatler, vaazlar yapılırken diğer taraftan da bir musiki meclisi kuruluyor. Burada meşk ediliyor. Bir taraftan da musiki öğreniliyor. Evet. Nota öğretilmiyor ama perdeleri herkes biliyor. Ki nereden biliyoruz bunun perdeleri öğrendiğini? Pek çok esnafın, değişik kalemlerdeki esnafın, işte Hamam-ı İzade diyoruz ya, İsmail'de de Hamam-ı İzade. Yani babası, atası hamamcılık işiyle uğraşan kişi. Şekerci Cemil Bey, basmacı Abdi. Benim ilk aklıma gelen bunlar. Yani halkın içerisinde de bestesi sonraki yıllara, yüzyıllara intikal edecek güçte beste yapabilen halkımız var bizim. Şimdi o dokuyu kaybedince ve bir de kültürel inkıtalar dediğimiz dönemleri geçince neticede bir devlet yıkılıyor. Onun kültürü gidiyor, kültürel altyapısı gidiyor. Dil devrimi oluyor, en hazini bu. Dil devrimiyle beraber pek çok bilgi de sırlanmış oluyor. Orayı öğrenmek için yeni neslin ne yapması lazım? Dili öğrenmesi lazım. Biz bugün hayıflandığımız bir konu vardır ya, Mehmet Akif bizim milli şairimizdir. Vefatı daha dün gibi, yakın.
Evet.
Daha şeyi Yahya Kemal, efendime söyleyeyim, Necip Fazıl mesela, Arif Nihat Asya, çok yakın tarihteki şairlerimizden bahsediyoruz. Bunların şiirlerini biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Çocuklarımız hiç anlamıyor.
Evet.
Telaffuz etmekte zorlanıyorlar terkipleri. Netice itibariyle Osmanlıca dediğimiz ya da Osmanlı dili dediğimiz şey mürekkep bir dil. Arapça, Farsça ve Türkçenin oluşturduğu bir dil. O zaman bunları bir yerden avlamak gerekiyor bu müşteriyi. Nereden avlayacaksınız? Ya altyapısı daha basite indirgenmiş melodik yapılarla oluşan müzikle ya da içerisinde işte şiir ise mevzu mesela bir güncel olaya insanların günübirlik yaşadıkları hayat içerisindeki kullandıkları bir aşık olma mefhumu mesela. Hı hı. Herkesin hayatında, gençliğinde, çocukluğunda mutlaka öyle bir serüven geçiyor. Bunlar insanı cezbediyor. Onu duyduğu zaman
kendisiyle
duygularının tercümanı olduğunu düşündüğü için oraya yaklaşıyor. Oradan sonraki aşama artık ilgi, alaka. Unutmamak lazım ki öğrenmenin bir numaralı sahiki meraktır. Hı hı. Merak olmadan bir şeyi öğrenmiyorsunuz. Acaba daha ne var? Acaba daha ne var? Mesela siz dediniz ki biraz önce işte 1970'lerin radyo yayın konseptini anlatan bir eserden bahsettiniz. Benim hatırımda yanlış kalmadıysa TRT kurulmadan önce Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi bir televizyon kurmuş ve oradan bir yayın yapmış. Yani bir süre yayın yapılmış oradan. Onunla ilgili kitabın ismini hatırlayamayacağım. Bende bir kitap vardı. Tarihini de hatırlayamıyorum ama herhalde internetten dinleyicilerimiz bakarsa bunu görecekler. İlk bizim yayın tecrübemiz Boğaziçi Üniversitesi'nin kurduğu bir televizyon kanalıyla yapılmış. Dolayısıyla bunların hepsi birer merhale, birer aşama. Biz bugün mesela geçen hafta bahsettiğimiz klasik gelenekten bir eserin birisi tarafından sevilmesi, hoşlanılması, klasik bir zevk edinilmesi veya bir klasik şiirde bir Fuzuli, bir Baki, bir Nedim bunları birinin şerh ederek oraya yaklaştırıyor bu insanları. Oradan bir küçük mısra hatırında kalıyor. Tamam, işte ondan sonrası artık kendi merakına bağlı.
Aslında bu şimdi sorduğum sorular biraz da bir sanatçı günümüzde artık neler yapabilir eseri sunarkenin cevabı da oluyor bir yerde. Şerhten bahsedince sizin zaten yapmış olduğunuz bazı eserlerin sebebi vürudunu anlatmak gibi, hikayesini anlatmak gibi konserlerinizde bir takım öğretici metotlarınız söz konusu. Ama şimdi şiiri de şerh ederek sunmak gibi bir şey de olabilir. Bunların hepsi aslında düzeni bozmayacak, bilakis güzelleştirecek yenilikler. Her sanatçının sanat hayatının başından sonuna kadar sanatını icra etmek yerine, yani salt sanatını icra etmek yerine dinleyicisini de beslemek açısından bir periyot gütmesi gerekli midir? Yani ne demek? İşte belli bir seviyeden aldığını düşünüp ben dinleyicimi belli bir seviyeye çıkarmak istiyorum gibi. Hani eserlerin şiddetini artırarak yürütmek gibi bir şey olabilir mi acaba?
Böyle standartizasyonu yok bunun. Hı hı. Benim şahsi tecrübemi eğer ortaya koyarak söyleyecek olursam. Lütfen. Çok basit okuduğum eserlere takılıp oradan diğer eserlere ulaşan insanları da görüyorum. Hı hı. Çok klasik okuduğum bir eser Ahmet Nesimi, biz yıllar önce bir albümü okumuştuk. Oradan takılıp da bizi gördüğü yerde Ahmet Nesimi diye başlayan gençleri de görüyorum mesela. Hı hı. Bunlar çok öyle belirli standartları yok bunların. Bugün özellikle bütün bu yapılan faaliyetlere bir tane ilave yapmamız gerekiyor. Bundan 50 yıl önce bundan çok bahsetmezdik, edemezdik. Bugün sanatın yapılan herhangi bir alanında artık insanların görsel duygularına da hitap etmek gerektiğini fark ediyoruz. Müzik yapan bir insan giydiği kıyafetle de, oturuşu kalkışıyla da, hareketleriyle de, tavırlarıyla da bir şey anlatıyor, bir şey öğretiyor, birilerine örnek teşkil ediyor. Bu bakımdan işte Hasan yaylı tamburla bir şey çaldığı zaman insanlar bir taraf başka tarafa bakarak onu dinlemiyor. İlla o kutunun içerisinde onu görmek istiyorlar.
Burma bıyıklarına bakıyorlar mesela, ne kadar güzel Osmani bir bıyık diye.
Osmaniyeli.
Bugün
Osmani
hocam bıyık. Öyle görüntü demişken böyle 75-80'li yaşlarda bir bey amca gördüm Üsküdar sokaklarında. Ama o kadar grand tuvalet giymiş ki. O kadar güzel bir takım elbise giymiş, cepkenli, kravatını takmış, tatlı bir sakalı var, bembeyaz ama. Güzel böyle bir de şey bir gözlük, kemik bir gözlük. O kadar çok hoşuma gitti ki acaba ne iş yapıyordur, kimdir diye merak saldım. Zaten merak saldım. Ha. Yani musikiye de dediğiniz doğru, görüntüye dikkat etmek çok lazım. Çünkü kimin merakı nereden celbe olacak o bilinmez yani.
Niyazi Sayın'ın bir sohbetinden hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Yüksel Özemre'nin de Üsküdar'ı anlatan bir kitabı vardı. Üsküdar'ın üç sırlısı mıydı o?
Evet, o da var.
Orada zannediyorum bu anekdot vardı. Üsküdar'ın delileri diye bahsediyordu hoca. Hı hı. Orada diyor ki kendilerine göre tarz yapmışlardı diyor. Kendi gençliğinde Üsküdar'ın Uncular civarındaki hı hı. delileri birbirlerine beyefendi hazretleri diye hitap ediyorlar. Ama diyor mesela boğazlı kazak giyip üzerine kravat takardı.
Hatırlıyorum.
Hatırlıyor musun böyle bir şeyi? Ama diyor asla mecbur. Diyor hitapta diyor kesinlikle diyor bir şey yapmazdı diyor. Birbirlerine karşı çok nezaketli, acayip üstün kelimeler evet. kullanırlarmış. Birbirlerine hitap ederken evet. böyle taltif eden, işte büyükleyen de tasvir eden filan.
Şimdi bunu anlatınca siz şey geldi aklıma. Üsküdar'ın bir attar dükkanında anlatıyor evet. yine. Attar dükkanına bir divane gelir mi? Meczup gelirmiş. O öyle diyor, meczup diyelim. Mustafa Düzgün bana her geldiğinde yalvarır bir şekilde. Ne olur şu gazetelere bir bak dermiş. O da işin gücün arasında biraz rahatlayınca otururlarmış. Birlikte gazeteye bakarlarmış. Neye? Ölüm ilanlarına. Ha. Karacaahmet'te kimler defne olacak? Bugün var mı şey cenaze? Oraya gidip böyle kendince bir şeyler okuyup sadaka almak niyetindeymiş. Ha. Yanlış hatırlamıyorsam dua da yetermiş yani. Şu ölsün, şu ölsün de cenazesine gidelim falan diye. Bir gün Necmettin Hoca çekmiş kenara. Evine bir şey taşıttırmış. Yardım etmiş ona Toygar Hamza'daki evine. Kapıdan dönünce de güzel bir harçlık da vermiş. Evladım demiş, sen şimdi demiş gözümün içine bakar durursun demiş. Ölsün diye demiş. Sen al şunu demiş. Hayırlı ömür dile demiş bana. Öyle göndermiş falan. O şeyde tabii meczubin kısmında şeyden de bahsediyor. Said Paşa imamının oğlu varmış bir de. Onun da sesi çok güzelmiş. Ama meczupmuş yani. O çok kızarmış, bazen küfredermiş falan. Bazı kahvelerde de keyfi yerine gelince kaside ya da işte gazel bir şeyler okurmuş böyle. Çok beğenilirmiş.
Yağsız Uçan neydi? Sadık Yağsız Uçanlar.
Yağsız Uçanlar.
Onun da buna benzeyen Deliler ve Veliler diye bir kitabı var. Ben onu programa da konu kalmıştım. Orada da anlatmıştı. Oradaki iki tane meczup aslında deli diye tabir edilen ama her delinin bir delili varmış. Hmm. Öyle bakılırmış yani. Şimdi bir tane hikayesini anlatacağım. Bu Sadık Bey'in anlattığı hikayede iki meczup, işte bunlar sırf muhabbet etmek için oltalarını alıp balık tutmaya giderlermiş Haliç'e. Saatlerce balık tutuyorlar. Oltalar, misinlerin ucunda olta yok.
Çengel yok.
Yok. Atıyorlarmış, bekliyorlarmış. Ama muhabbet.
O arada muhabbet ediyor.
Muhabbet ediyorlar. Nereye gidiyorsunuz? Balık tutmaya gidiyoruz. İşte tuttunuz mu? Yok. Çok güzel muhabbet ettik. Geliyorlarmış. bütün olay bu.
Aslında kahve bahane dememek lazım. Şimdi olta bahane demek lazım. Yani muhabbet gerçekten buymuş yani.
Evet evet için. Buluşuyorlarmış, balığa gidelim diye çıkıyorlarmış. Oltaların ucunda kanca yok. Atıyorlarmış denize oltaların misinelerini. Bekliyorlarmış saatlerce. Bir taraftan muhabbet ediyorlarmış. Bu olay bu. Yine bir tane bu meczup hikayesi. Bir köyde köyün delisi olarak bilinen bir kişi var. Ve bunun bütün hayatı şöyle geçiyor. Bir tane birkaç metrelik bir odun var. Onu at gibi yapıyor. Ayaklarının arasına alıyor. Odunun ucundan tutuyor. Koşuyor. Mahallenin içerisine giriyor. Çocukları çağırıyor dışarıya. Ve çocuklar bunu koşturmak için arkasından buna taş atıyorlar. Bu da at gibi hareketler yapıp sesler çıkarıp koşuyor. Çocuklar peşinden koşuyorlar bunun. Bunu yıllarca yapmış ama. Bütün ömrü bununla geçmiş. Hmm. Bir tane akil birisi demiş ki bu adam böyle mutadı bu. Her gün aynı saatlerde çıkıyor. Mahallenin oradaki evinden iki çocuğa sesleniyor. Oradaki iki çocuğa. Çocukları kışkırtıyor peşinden koşturmak için. Çocuklar da bunu kovalamak için o sesleri çıkarsın da gülelim diye. Arkasından bunu taş atıyorlar. Bununla samimiyet kurmuş. Ünsiyet kurmuş hatta samimiyetten öte. İşte bunu yemek yedirmiş. İşte filan. Ya bu adamın bir derdi var yani. Niye bu hareketi yapıyor diye. Bunu da ben bir yazıdan okudum. Oradan aktarıyorum şu anda. İnşallah tam aktarırım. Çok samimi olunca bu deli dedikleri adam bir takım şeyler anlatmaya başlıyor. Yani konuşuyor bu insan. Aklı var ama işte o hareketi yapmayı bırakmıyor. Nihayet uzun hikayesi bunun. En sonunda diyor ki ya diyor sen her gün diyor çıkıyorsun dışarıya. Peçbirde elbiseler. Efendime söyleyeyim. Çocukları çağırıyorsun. Ayaklarının arasında bir sopa ata binmiş gibi koşuyorsun. Çocuklar seni işte taş atıyorlar arkandan filan. Nedir diyor senin zorun? Zorlanıyor adam, söylemek istemiyor. En sonunda şunu söylüyor. Bizim diyor hepimizin bir görevi var meczup camiasında.
Hikmetli sözler başlıyor.
Herkesin diyor bir görevi var. O görevi ifa edecekler. O bir diyor sünnettir. Onu yerine getirecek o. Hı. Neymiş o sünnet bu adamın, bu delinin sünneti, uyguladığı sünnet? Taif'te peygamber taşlanmış, o sünneti yaşatıyor.
Allah Allah. Her delinin bir delili vardır.
Delili işte. Bunun gibi birkaç tane daha hikaye var böyle benim. Bu sonuçta bunu derlemişler. Yani bunun gibi başka delilleri olanları da, meczupları da derlemişler. Bu bakımdan delilik ve velilik arasında çok ince bir nazik çizgi var derler ya. Bu çok doğru bir şey. Biz insanları meczup olarak addediyoruz ama bizden neleri fazla da öteki taraftan başka şeyleri görüyorlar onu bilemiyoruz.
Evet, bir şeyler fazla. Sadık Hoca da Allah uzun ömür versin. Çok velut bir
o
yazar.
Işleri, o işleri tahkim edemeyiz.
Belki yüze yakın, belki yüzün üzerinde kitabı vardır.
Çok.
Bu konuda ve çok da şey çalışmış yani. Spesifik olayları da çok çalışmış.
Evet. Çok nokta atışı işler var.
Romanlarıdır, hikayelerdir,
evet,
çok eserler var. Selam olsun
aşkım, diyelim. Bir dakika, şiir okuyacaktın sen.
Güfte var mı hocam? Güfte olmazsa okuyamam.
Öyle
güfteli bir eserin şiirini okuyayım.
Peki, o zaman biraz sonra hazırlayacağım ben.
Hay hay.
Peki. O zaman Mestane diyelim. Bu Zekai Dede'nin. Demin bir önceki programda oğlunun eserini okuduk. Şimdi Zekai Dede babası.
Güzel, oğluyla bitirdik, babasıyla başlıyoruz bismillah.
Haydi bakalım. Sonra da İsmail Hakkı Bey'den bir tane mahur gireceğiz. Arada da bir tane kaside. Bir dakika, şu kasidenin güftesini acaba sana şeyler ağır gelir mi? Terkipler filan.
Deneriz hocam.
Biraz şey böyle ağdalı bir güfte. Failatün, failatün, failatün falan. Vezni basitmiş.
Vezin, şimdi mi okuyayım?
Bir dene bakalım.
Hazine esrarı lahut ol ki sultanlık budur. Kenzi la yefnaya malik ol beyim, hanlık budur. Tavkı taat bağlayıp ifriti nefsin boynuna, asaf-ı akla riayet kıl, Süleymanlık budur. Adem-i kalp olduğuna mazhar-ı envar-ı hak, secde-i şükreylemezsen aynı şeytanlık budur. Sidre-i irfan-ı hakkın müntehasın bulmağa, alem-i vahdette cevlanet ki insanlık budur. Kabe kavseynin hüdayi fehmedip cemiyetin, vasıl ol sırrı ev ednaya, Müslümanlık budur.
İşte deliler o vasıl olmuşlar ev ednaya.
Değil mi?
Bize gülüyorlar başka bir şekliyle. Evet Hasan'cığım, buyur.
Ben Hazini esrar lahut ol ki sultanlık budur. Kenzi la yefnaya malik ol beyim, hayranlık budur. Tavkı taat bağlayıp ifriti nefsin boynuna, asaf-ı akları ayet kıl, Süleymanlık budur. Gerek, gül gül olup ötmek gerek.
Eyvallah.
Gönlünüze sağlık, ellerinize, yüreklerinize sağlık sevgili hocam.
Teşekkür ederiz. Bu eserler çok okunan eserler değil maalesef. Gündeme taşımalıyız.
Niçin okunmuyor diye bir soru sorabilir miyim? Çünkü gördüğüm kadarıyla ya da dinlediğim kadarıyla hani çok yoracak eserler değil insanları.
Yok değil ama...
İcrasında bir zorluk var mı
yok,
hocam?
Yok, hiç onlarda da bir, yani Türk müziği okuyan herkes çok rahatlıkla işte Hasan'cığım da bilir.
Saz kısmında var mı abi bir zorluk?
Yok öyle çok. Beylik nameler daha
sanatlı
çok.
Sanatlı eserler evet ama mesela Neyleyim Dünyayı çok meşhur olmuş.
Evet.
Peki onlarla bunların aslında melodik bir farkı yok.
Halbuki o biraz namesi öteki fazla
daha,
sanki.
Öteki daha hem zor bir eser. Daha yükseklerden başlıyor. İşte makam aralığı epey geniş. Nikris Rast'a benzeyen, biraz Hicaz'a benzeyen falan bir makam netice itibariyle. Ha burada şey geliyor işte. Sık okunmadığı için bilinmiyor. Sık okumakta fayda var. Hatırlatacaksın ki Nikris makamında nadide eserlerdendir. Hem bu eser hem de geçen programda okumuş olduğumuz Zekai Denoğlu Ahmet Irsoy'un eseri nadide eserlerdendir ve sanatkarlarımızın bunları konserlerinin içerisine repertuarlarına 1-2-1-2 alması lazım ki ben de zaman zaman okuyorum böyle.
Ki sevilsin dinlenilsin.
Evet, evet.
Müziğimizle alakalı çok zikredilir. Bizim müziğimiz dinlendikçe sevilen bir müziktir falan diye. Nasıl bir yaklaşım hocam?
Dinlemeden önce bir kere bir merak ve sevgi olacak ki anlamaya başlayınca her yeni den dinlediğinizde yeni şey keşfedebilirsiniz. Benim öyle hiç bırakmadan dinlediğim yani işte 30 yıldır hiç bırakmadan ama
mütemadiyen
fırsat bulduğum anda sürekli evde ya da arabada açıp dinlediğim ne eseri olursa olsun fark etmez benim açımdan rahmetli Bekir Hoca'nın okumuş olduğu takımlar. Ne öğreniyorum? Her seferinde işte bir Hicaz takım okuyordur, bir Suzil takım okuyordur, bir Şedd Arıvan takım okuyordur. Hem benim açımdan bir hoca, sürekli hoca ve kayıt olduğu için de sanki benim emrimdeymiş gibi haşa. Sürekli dinliyorum. Ne öğreniyorum peki? Bir kalışta yaptığı küçük bir gırtlak çarpmasını, bir meyana çıkarken basmış olduğu bir perde, bir makamı işlerken sesi nasıl kullandığı, nefesi nasıl aldığı, bir güftenin anlatmak istediği ifadeyi sesle nasıl yansıttığını öğrenmek için binlerce olmamıştır ama yüzlerce kesin olmuştur. Çünkü 30 senedir kasetlerden hatta dinlerim yani böyle şeyden internetten falan da değil. Çünkü kasetlerdeki eser sırasını ezberimde. Yani şu eserden sonra su geliyor. Hatta Refik Fersan burada taksim yapıyor. Şurada Niyazi Hoca işte şunu yapıyor. Bunların hepsini. Hatta bazılarının prova kayıtları var birkaç tane. Hocanın konser provalarını kaydetmiş birisi. O prova kayıtlarını dinlerim. Orada da birbirlerine nasıl davrandıklarını, sazlarla münasebeti, sazlarda ne istediği, neyi yapmasını istemediği mesela.
Önemli nüanslar.
Tabii tabii bunlar çok önemli. Bir müzisyen için, bir okuyucu için, bir müzisyenin icraî faaliyetinden önce hazırlık aşamasındaki konuşmaları, sazlardan neyi istediği, ne olursa müziğin daha güzel ortaya çıkacağı konusunda bunları dinlemek o prova kayıtlarında. Ben o bakımdan yaklaşık 18 sene olmuştur ya da 15 sene olmuştur. Bütün provalarımı başından sonuna kadar kaydederim mesela. Ve sonra provadan sonra ilk bulduğum fırsatta provayı baştan sona dinlerim.
Kendinizi tekrar tekrar check ediyorsunuz belki.
Evet, önemli olduğunu düşünüyorum onun. Oradaki bir sazende arkadaşımızın bir eserin bir bölgesinde çalışma yaptığımızda orayı tahsis etmek için kullanmış olduğu tabir, ifade ettiği bir analiz benim için kıymetli.
Yahut bir eleştiri olabilir.
Eleştiri
bir
de
olabilir. Değişik düşünce olabilir.
Hatta benim bestelerimden bazısı Hasan bizim provalara çok katıldı bilir. Bir eserin bir bölgesindeki melodik yapının bu makam için veya bu eser için sakil olduğu konusu tartışılır bizim provada. Abi bunu böyle yapalım şöyle daha güzel olur ya da şu şekilde yaparsan daha güzel olur ya da bu eser kalsın önümüzdeki hafta sen burasına bunu başka bir şey yap öyle getir dedikleri olmuştur arkadaşların. Ben gerçekten oturup çalışmışımdır o eseri.
Çok güzel katkılar bunlar.
Tabii eserler öyle güzelleşiyor. Siz zannetmeyin ki bugün okunan pek çok türkü ya da böyle dillere pelesenk olmuş şarkı ilk bestelendiği haliyle okunuyor ya da ilk yakıldığı şekilde okunuyor. Onlar okuna okuna ağızlarda artık nasıl söyleyeyim yorgun su olmuşlardır. Su kaynağından çıkar, taşlara başını vura vura gelir. O suyu içmek çok lezzetlidir. Çünkü onun adına yorgun su derler.
Evet, çok güzel tarif ettiniz hocam. Bekir Bey'den bahsettiniz. Bekir Bey hiç şüphesiz herhalde son asrımızın en büyük hanendelerinden bir tanesidir.
Yani bir elin parmaklarını geçmez, muadili yok diyebiliriz.
Ben Bekir Bey'in hayatını okumamıştım, hala da okumadım. Fakat kısmi okumalarımda kısmi karşılaştım hayatıyla. Bu Saadet Güldaş'ın Musiki Sohbetleri kitabı, Özat Ayan hazırladı. Yaşaya kubbe altından çıkmış. Bir ikinci cildi de çıkacakmış galiba. Orada Bekir Bey'le 90 yılı mıydı ki? Tam hatırlayamıyorum yılını ama bir kayıt yapmış Saadet Güldaş. Orada kesinlikle belki 10 kişi falan vardı. Ve çok dev isimler var orada. En beğendiğim röportaj, en öğretici röportaj. Diğerleri de çok güzeldi tabii ama yani benim kesinlikle yıldızım oydu. Bekir Bey'di. Çünkü Bekir Bey aynı zamanda hafız. Çok küçük yaşta aile bireylerinden musikiyi meşk etmiş. Güzel bir hayat serencam var. Dikkatimi çeken
anneannesi
şey...
Anneannesi müzik öğretmeni.
Evet. Dikkatimi çeken şey, bu arada Aşere Takrib de okumuş. Ben o yönünü bir hafız olduğunu biliyordum ama
çok kuvvetli.
Kurra hafız olduğunu bilmiyordum. Kısacık bir röportajda hocam, mahreçlerle, Kur'an-ı Kerim mahreçleriyle ve tecvid kaideleriyle eser icrasını nasıl mezcettiğini okudum ve halen devam ediyor hayretim. İşmam sıfatı diyor vardır, açıklıyor. Mesela diyor şu eserin burasında işmam yapılır diyor. Mesela diyor imale vardır diyor. Kur'an-ı Kerim'de bir tane imale var. İmale diye bir şey vardır diyor Kur'an-ı Kerim diyor, anlatıyor. Mesela şu eserde diyor şurada imale yapmak lazım diyor. Bütün Kur'an-ı Kerim
bunu yerleştiriyor. Evet.
Bütün Kur'an-ı Kerim tecvid kaidelerini almış, eserlerin hepsine uygulamış hocam bunu. Ve ortaya muazzam bir şey çıkmış. Hani ben zannederdim ki bir zaman Allah bir yetenek vermiş, sesi güzel, kulağı da varmış, güzel okumuş herhalde diye düşünürdüm. Fakat altında bu kadar bir birikimin olduğunu hiç bilmiyordum. Şimdi hafız olabilir fakat her hafız tecvid bilmeyebilir. Yani ben 3 kez tecvid ezberledim. İşte hatta Karabaş tecvidini ezberlettiler bize ama unuttum yine. Fakat öğrenmiş olsam bile onu hayattaki bazı şeylerle birleştirmek çok kolay bir mesele değil.
Evet.
Belki müzikle değil de şiirle de birleştirilebilen yanları vardır tecvidin. Ama onu ikisini bir araya getirmek gerçekten büyük iş. Ve orada bütün gönlümle, yani benim zaten ona bir paye vermem değerini ifade edecek bir şey değil. Zaten çok büyük bir isim ama ben bir kez daha tecdid ettim yüreğimdeki büyüklüğünü. Gerçekten hayran oldum o Kur'an kültürüyle icra kültürünü. Çok iyi bir şekilde birbirine uladığı için arkasında demek ki dedim böyle bir bilgi birikimi varmış. Böyle Bekir Sıtkı Sezgin olunuyormuş dedim.
Ağzına sağlık. Şimdi bu program işte Hüdayi Hazretleri konuşuyoruz ya da okuyoruz. İşte kültür denen şey, musiki denen şey, şiir denen şey bu tür programlarda geçen şu kadarcık bir kelamın içerisindeki ismi birkaç kişinin merak etmesiyle başarıya ulaşıyor. Esas bizim başarımız o.
Evet, doğru.
Dinleyenlerimizin içerisinde Bekir Sıtkı Sezgin diye bir ismi internete yazıp da oradaki icralarından bir tanesine takıldığı vakitten itibaren biz çok büyük kazanç içerisine girmiş oluyoruz. Bir söz vardır, kaybettiğiniz şekilde bulmalısınız diye. Bir şeyi nasıl kaybettiniz? O yöntemi deneyeceksiniz, o yöntemle bulacaksınız.
Ya da kaybettiğin yerde ara.
Biz kültür varlıklarımızı, kültür adamlarımızı, büyük hazinelerimizi bir bir kaybettik. Güruhlar halinde büyük müzisyenleri bulamayız. Tek tek adam yapacağız. Tek tek öğreteceğiz. Tek tek onlar bizim kültürümüzün neferleri olacak. O bakımdan bu programın içerisindeki geçen isimler, icralarından bahsettiğimiz ve bir de bunlar rahmete kavuşmuşsa bunlar rahmete vesile oluyor. Bunu da ayrıca belirtmemiz gerek.
Kesinlikle. Şimdi dinleyicilerimizin aklına şöyle bir soru gelebilir. Biz nasıl büyük bir sanatçı olmasına katkıda bulunacağız? Herhalde dinleyerek.
Dinleyerek ve dinleterek. Şimdi şöyle düşünün. Evlerde mutlaka bir şey açık. İş yerlerinde bir şey açık. Televizyon açık.
Öyle.
Ne bileyim işte internetten bir şey dinleniyor. YouTube'dan bir şey dinleniyor. Sosyal mecralardan bir şey dinleniyor. Telefonu eline alıyorsun. Birisi bir müzik atmış. Dinliyorsun zaten. Şimdi bu dinleme işinin Birkaç çeşidi var da ben aynı zamanda bu işi öğretmeye çalışan bir adam olduğum için dinleme, öğrenmek için dinleme, dinlenmek için dinleme ya da ortam müziği olsun diye dinleme faktörleri var. Bunlar değişik değişik. Hı-hı. Ama mesela ben kendi çocuğumla ilgili, kızımla ilgili bir örnek vereceğim. Halk müziği, ben hep diyordum ki ya bu çocuklar işte arabaya biniyoruz mesela, bir yere gidiyoruz. Tasavvuf müziğinden sıkılıyorlar. Muhtemelen bizi dinleyenler için ha bizimki de öyledir diyecek olanlar var. Evet, klasik müzik zaten birlikte dinlerken çok kısık sesle dinliyorum. Çünkü neredeyse rahatsız olacaklarından korkuyorum. Çocukların dünyalarında o yok, başka şeyler var. Bir seferinde yolculuk yaparken dedim ki bir tane adam var dedim. Anlattım biraz hikayesini türkünün. Dedim ki bunu dedim dinlemek istiyorum ben. Arkasından bir tane daha türkü var, onun da hikayesi şu, bir tane daha şu. 5 tane bir USB'ye koydum bunları, arabaya koydum. Efendime söyleyeyim. Ve ama onun arkasında da başka eserler var yine. Yani bir başka başka bölümlere geçiyor. İlk dinlediğimiz eser şu. Kendi çalıp söylüyor. Hocam gel gizli gizli. Neşet Ertaş'ın. Kara Düzen çalıyor ve okuyor. Birkaç sefer dinledik bunu. Arkasından yazması oyalı, neydi o türkünün adı?
Kundurası boyalı.
İkiyi de...
İki keklik.
İki keklik. Arkasından bu var. O dizimde. Arkasından Beyaz Giyme, Bolu türküsü. Hı hı. O var. Arkasından Kara Tren var Özen Eren'in. Bak sırasını ezberimde çünkü belki ya her yola çıktığımızda hadi türkümüzü açalım diyor şimdi. Oradan oraya geldik. Şimdi ama burada bir şey var. Bunlar türkü tamam, işte anlattığım hikayesini filan ama bunun arkasından Kara Tren'in arkasından Lale ve Nergis Hanımların taş plak kaydından bir tane eser var. Kaçma Mecburunun Bestenigar. Şimdi normalde önceden dinlediğimiz zaman işte ilk üç türküyü dinledikten sonra tam kapatıyordum. 8 yaşındaki çocuktan bahsediyorum. Sonra onun arkasındaki Kara Tren, o biraz daha doğu tandanslı bir şey ya. Hı hı. Usulü itibariyle de öyle. Biraz da öyle okumuşlar sıra gecesi gibi. Hı hı. Sonra bir sonraki esere geçtiği için kayıt. Kaçma mecbur. Şimdi çocuk buraya da dikkat edin. Onu da bir dinleyelim. Taş plağa gittik. Hı. Arkasından Bekir Hoca başlıyor. O güzel başını. Kürtçe asker var ya bir tane. Hı hı. Şimdi orada bir 15-20 tane eser oldu. Ben şuna kesinlikle inandım. Siz bir çocuğun, bir kişinin dikkatini bir şeye yöneltip de onu ona sunarsanız ister 500 yıl önceki müzik olsun ister bugün yapmış olsun. O dikkat oraya girdiği andan itibaren gönlüne giriyor.
Değil mi?
Evet. Şu anda ben kızımla arabaya binip de daha bir uzun yolculuğa çıkıp da bu seriyi dinlemediğimiz hiç yok.
Güzel bir metot uygulamışsınız ama hocam. Hem ısındıra ısındıra hem hikayeleriyle merakını celbederek hem de güzel bir kolaj yaparak.
Evet.
Eserler de çok güzel seçilmiş.
Yani bu aslında çok böyle seçme bir şey değildi de ben düşünüyordum nasıl yapacağım da az dikkatini çekeceğim bunun. Azıcık dikkatini çeksem diyorum hani filan mesela. Oradan başladı iş ve şu anda işte o...
İlerlemeye devam ediyor.
Münip utandığı bir şey okuyor. Ben unuttum şimdi o sırayı da, o ezbere biliyor. Ondan sonra o geliyor filan. Derken orada bir 20 tane filan, 19-20 tane eser. Formları farklı. Hatta şimdi Cengiz Onuralım var ya, birkaç tane böyle Yusuf'u kaybettim filan. Onlar filan var. Şimdi onları dinliyor mesela. Demek ki biz çocuklarla ilgili çok çalışma yaptığım için çok tecrübem var bu konuda. Oraya sevdirme falan hikaye. Hı hı. Sevecekse sever, sevmeyecekse sevmez. Bu ayrı mesele. Ama ilgisi, merakını oraya koyduğun anda oraya onu bağlamış oluyorsun. Oradan yürürsün artık.
İşte sayın dinleyenler, formasyon böyle bir şey demek ki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Benim de şimdi Allah cümle evladımızı bağışlasın, iki evladım var.
Amin.
Ben de bazen evde böyle tamburu karıştırırken belki kötü çaldığım için de olabilir abi. İki ay şimdi memlekettelerde. Gitmeden evvel 10 dakika çalınca durun artık falan diyordu. Hani benle ilgilenin mi demek istiyordu, anlayamıyordum. Ben de içten içe üzülüyordum. Ya fıtri bir karşılığı olabilir mi çocuğun müziğe karşı olmak gibi bir durum. İlk başlarda çok iyiydi ama belki abarttık, uzun müddetler çalınca sıkıldı belki çocuk onunla ilgilenmediğimiz için. Ben de bir çıkış noktası arıyorum yani sürekli çocuğa nasıl sevdirilir falan diye. Valla benim nam-ı hesabıma güzel bir örnek teşkil etti hocam bu hikaye. Dinleyicilerimiz için de edecektir inşallah.
Neydi bizim Türk müziği Bekir Hoca gibi okuyan bir hanım vardı ya. Meral Uğurlu. Meral Hanım. Özbekler Tekkesi'nde onun bir söyleşisi olmuştu. bizim Bezmara çalıştığımız zaman misafir olmuştu. Orada hemen hemen bütün büyük müzisyenler geldi. Orada bir akşam konuştular. Ben de aylık yapılıyordu o toplantılar. Hmm. Fikret Karakaya düzenliyordum. Orada dedi ki ben dedi ha siz evde ne dinliyorsunuz? Ben dedi çok dinlemiyorum dedi. Şimdi o zaman da emekli falan olmuştu. Biraz uzaklaştım ama dedi. Mesela dedi ben dedi torunumu uyuturken dedi Bestenigâr kârı olacak. Ettim Dügah. Şeyden hatırladım. Ettim bu dügah kârı ehibbaya hediye diyor ya. Hacı Faik Bey'in bu. Bunu dedi okuyorum veya kayıttan dinletiyorum. Yarısına kadar gelince dedi çocuk uyuyor.
Bu gece ben de dinleyeyim.
Dolayısıyla dügahkar. Çok güzel bir şeydir o da. Hem Bekir Hoca okumuş hem Meral Hanım okumuş onu da. Allah Bekir Hoca'ya rahmet etsin. Biz bir tane eser
amin, getirelim. Amin. Bir eserle veda edeceğiz hocam. Biz de bir ara şeyi sizin İnne fil cennatin nehran
leben.
Onu bazen dinletiyorduk. Ben bunu ilk kez sizden canlı dinlemiştim. Belki 5 sene 6 sene oldu. Bağlarbaş'ın şeyde Altunizade'de.
Evet orada dinlemiştim. Evet.
Hala unutmuyorum.
Hazreti yani Fatıma şey. Validemizin Hasan ve Hüseyin efendilerimiz için söylediği ninni olarak rivayet edilmiş geldi.
Onu bütün anne babalara önerelim.
Evet.
İnne fil cennatin nehran
min leben.
Böyle yazabilirsiniz.
Evet.
YouTube'dan dinleyebilirsiniz diyelim efendim.
Ya evvelel evvelin. Bu da şimdi Hüdayi Hazretleri'nin divanında 10 kadar Arapça güfteli şiir var. Bu onlardan bir tanesi. Ya evvelel evvelin, ya ahirel ahirin, salli alel Mustafa ve seyyidil murselin. Vaf anna yevmettin, vaghfir lana ecmain. Ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Kerim, ihdine nehcel kavim ve sıratel müstakim.
Thank you.
ağzınıza sağlık. Eyvallah abicim. Ellerinize sağlık.
Gayet güzel hocam.
Güzel bir yerde.
Gönlünüze sağlık. İyi düşmüş.
Eyvallah.
Güzel bir yerde nihayetlendirdik hocam. Hem duygu hem eser olarak. Son sözlerinizi rica edebiliriz efendim.
Evet efendim. Biz adeta ya bizim evde ya Safa'nın evinde ya Hasan'ın evinde ya da sizin evinizde, bizim için çok farkı yok, muhabbet ediyormuş gibi bugün de programımızı nihayetlendirdik. Selamlarımızı iletiyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Hoşçakalınız.
Eyvallah. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hem radyomuz hem dinleyenlerimiz adına kıymetli hocam, saygıdeğer Hasan abimiz diyelim. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Seslerin İzinde programını dinlediniz. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Bestekar hanende çok kıymetli Mehmet Kemiksiz hocamızla birlikteydik. Seslerin İzinden yürüdük. Tamur sazında Hasan Kiriş bizlere eşlik etti ve teknik masadaysa tonmeisterimiz Ebazer Dalmaz vardı. Bir sonraki hafta tekrar Seslerin İzinde saat 20.00'da Erkam Radyo'da buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.